أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 175. حديث إن لجواب الكتاب حقا كرد السلام. Mektuba cevap vermek, selamı almak gibi bir görevdir. Belki yaşadığımız dönemi esas kabul etme gafletinde bulunursak, artık mektup yok ki cevap verilsin denilebilir. Öyle değil. Bu evrensel bir kuraldır. Hazreti Peygamber döneminde yaşanan gerçeklerin kıyamete kadar bir hayat programı olma esasıdır. Ayşe annemizden öğreniyoruz, cevap vermek gerekir. Peygamber Efendimizden öğreniyoruz, cevap vermek gerekir. Ama insanlar mektup yazmıyorlar ya da mektuba cevap imkanı bulmuyorlarsa, mektupsuz bir ortam yaşıyorlarsa, bu kural uygulama dönemi bekler. Şahsen ben şöyle geçmişime bakıyorum, insanların sadece mektuplarla haberleştiği bir dönem olduğu halde, bir örnek mektup yazmıştım da gönderecek bir adres bulamamıştım. Çünkü benim mektup gönderecek, günlük görüşebileceğim, haftada buluşabileceğim insanlardan başka kimse yoktu ki. Demek bir insanın kısacık hayatında bile mektupsuz bir dönem, sonra mektuplaştığı bir dönem olabiliyor. Evrensel planda da öyle. Mektuplar yazılır ve onlara cevap verilmelidir. Hatta eskiden kalma bir adet olarak yazılan mektupların toplandığı ve adına mektuplar denildiği, mektubat denildiğini biliyorsunuz. İşte bir Müslüman, bir Müslümana selam verince nasıl o Müslüman bu selamı almak zorundaysa, aynı şekilde yazılı gönderilen selamın da mektupla gönderilen selamın da alınması gerekir. Yani raddü selam denilen veren kişiye iadesi gerekir. Ona cennet temennisi demektir ki bir Müslüman bu hakkından vazgeçmez elbette. 176. İnne li sahibil hakki makalen. Hak sahibinin konuşma hakkı vardır. Eğer bir konuda bir kişi hakkının yenildiğini, o konuda hakkının olduğunu ama insanların bunu bilmediğini öğretmek durumunda, anlatmak konumunda olduğunu beyan edecekse, ondan onun konuşmasını engellemek yasaktır. Yani, hak sahibinin konuşma hakkı vardır. Hangi konuda, ne konuda, nasıl bir hakkı olduğunu beyan adına, insanlara böyle bir hakkı verir İslam dini. Ya ihanet edilmiş, ya töhmet altında bırakılmışsa, ya hakkı yenilmiş, veya elinden alınmışsa veya hakkının olduğu bilinmiyor ya da hakkı gasp ediliyorsa, işte bir Müslüman bir hak sahibinin konuşmasını engelleyemez ki o söylesin, hakkının varlığını ispata çalışsın ki o hak onun olduğu bilinsin. Değilse eğer konuşması engellenir, hak sahibine konuşma yasağı konulursa, o zaman o hakkını elde edemeyecektir ebediyen. Yaşanan olayları bir bir gözünüzün önüne getirmek istemiyorum. Sen benden daha iyi bilirsin demek işin en kolayı. Elbette nice insanlar, nice ortamlarda nice haklarını kaybetmişler. Ama işin kötüsü, haklı olduğunu bilmez hale getirilmiş ya da hakkını savunmak adına konuşmaya yetki verilmemiş insanlara. Bunlar tarihte olan şeyler, bugün de yarın da olacak elbette. Çünkü eğer toplumsal planda, tabi o toplumun fertleri, üyeleri hakkında Allah'ın hükmü geçerli olmazsa, peygamberin dediği dinlenmezse, elbette hak yenecek, yani zulmedilecek, birileri birilerinin hakkını gasp edecek, yani birileri hakkını kaybedecektir. Ama Allah'ın istediği, peygamberin örneklediği bir hayat programında hak yenilmeyecek. Diyelim ki yanlışlık oldu, mutlaka o hakkını savunacak, sözünü söyleyecek, kozunu üleşecek, dediği dinlenecek ve hakkı kendisine iade edilecektir. Tarihin beyanına göre Hazreti Ömer Efendimiz halife olduğu dönemde Mısır valisi Amr İbnül As'tır. Amr İbnül As Ömer Efendimizle birlikte cahiliye döneminden yakın arkadaş, yani birlikte yolculuk yaptığı birisidir. Hatta İslam'dan önce yanlarında bir başkaları da varken yolları İran'a düşer. Dört arkadaştır bunlar. Bir münasebetle İran'dayken onların o dünyaca meşhur atlarını orada hırsızların çaldığı bir gün kıvranırlar, didinirler, çalışırlar, çabalarlar, atlarından eser yok. Hiçbir yerde izine bile rastlayamazlar. Onların bu telaşını dikkate alan, ciddiye alan oralı birisi der ki, hayrola, nedir derdiniz? Anlatırlar olayı kısaca. Dördümüzün de güzel Arap atları kayboldu, çaldılar, kaldığımız yerden aldılar, ne olduğunu bilemedik ama yok oldular diye dertlerini beyan ederler. O adam der ki, bizim memleketimizde Nuşirevan adında bir hükümdar vardır ki bugüne kadar duyduğumuz, bildiğimiz hükümdarlar içinde en adilidir. Size de adaletle hükmedeceğine inanırız. Gidin, derdinizi söyleyin, şikayetinizi o adama, yani baştaki krala edin diye adam yol gösterir. Çaresizdir onlar. İmkansızlık içinde kıvranmışlar, ne yapacaklarını bilememişlerdir. Sonunda bir de onu denemek isterler. Giderler, krala durumlarını arz ederler. Hoş bir kabul töreninden sonra, izzet ve ikballe tüm hizmetleri yerine getirildikten sonra, yeme içme, yatma kalkma her şey tam gönüllerine göre olduktan sonra, ama içlerinde bir sıkıntı, gönüllerinde bir üzüntü, o geceyi öylece geçirirler. Nuşirevan emreder adamlarına, bu misafirlerin her birini şehri kuşatan sur kapılarının her birini bir ayrı kapıdan çıkarın, şehrin dışında da birleştirin, memleketlerine öylece gitsinler der. Atlarına, o istedikleri kendi atlarını da emanet olarak aldık gibi iade edin, özür dileyin, hediyelerle gönüllerini alın der adam. Sabah kalkınca, gereken törensel işlemlerden sonra her biri bir kapıya doğru ayrılırlar. Hatta rivayetlere göre korkmuyorlar da değillerdir birbirlerinden ayrılınca. Başlarına ne geleceğini bilmezler. Her biri bir kapıdan çıkarken o kapının ya ortasına veya kenarına asılmış, idam edilmiş birini görür, onunla ilgili bilgi alır, meğer o hırsızlardan biridir, at hırsızıdır, akşam yakalanmış ve idam edilmiştir. Her biri sonra şehrin dışında buluşup birbirlerine gördüklerini anlattıklarında, meğer hepsinin gördüğü aynıdır. Dört hırsız, dört ayrı kapıya asılmış ve onlar idam edilerek cezalarını çekmişlerdir. Böylece adam kendi adalet mantığını gerçekleştirmiş, bunu da Hazreti Ömer Efendimiz ve yanındakilere böylece göstermiştir. Orada bu dört arkadaş birbirlerine kendi inançları doğrultusunda ciddi ve samimi söz verirler. Bundan sonra ne zaman bir yetkiyle karar verecek olursak adaletli olacağız ve kesinlikle adaletten ayrılmayacağız. Tamam mı derler. Hepsi tamam, hepsi evet, hepsi baş üstüne bir karara imza atarlar böylece. Derken Ömer Efendimiz halife olur. Amr İbnül As Mısır'da validir. Valinin çocuğu bölge yerlilerinden birinin çocuğuyla bir oyunda yarış yapar. Valinin çocuğu kaybedince yarışı, yerlinin çocuğuna öyle bir vurur ki çocuk nereden geldiğini bilmediği bu darbe karşısında kendinden geçer, zorlanır. Bu onun için çok ağır bir hakarettir. İşi babasına intikal ettirir ama babasının elinden ne gelir ki? Çünkü bu işi yapanın babası validir. Ama onun bu telaşı anında oradaki Müslümanlardan biri, sen bu derdini git Medine'de bizim halifemize anlat, o mutlaka çözer, o adaletlidir diye yardımda bulunur. Adam çaresiz, çok zoruna gitmiştir, bunun çözülmesini ister, bu bir başlangıç, bu bir yanlış, bu bir zulüm hareketidir diye doğru Medine'ye varır. Durumu anlatır. Hazreti Ömer Efendimiz bir kürek kemiğinin üzerine biz Nuşirevan kadar mı adil olacaktık? Bu mektubu aldıktan sonra oğlunla birlikte Medine'ye gel emrini yazar. Adamın eline verir o kemik parçasını ve git bunu valiye ver der sadece. Adam önce aldatıldığını zanneder. Sonra çaresiz alır kemiği eline. Biraz gider birlikte, sonra yorulur atar bir kenara, hatta geri dönüp tekrar aldığı, yine yorulup kenara bıraktığı ama her şeye rağmen götürsem dediği bir kemik mektuptur elindeki. Sonunda Mısır'a varmıştır. Valiye mektup verilince titrediği fark edilir. Hemen hazırlıklara koyulur ve soluğu Medine'de alır. Medine meydanında insanlar toplanır, şahitlik yapsınlar diye hükme bağlanır iş. Önce sorulur, böyle olmuş, böyleyken böyle olmuş diye haber aldım, öyle mi gerçekten diye iş öylece gerçekleştiği ortaya çıkınca Hazreti Ömer Efendimiz elindeki zaman zaman kullandığı dirre denilen o küçük sopasını yine eline alır. Vali Amr İbnül As'a der ki sarığını çıkar. Herkesin ortasında olanca gücüyle başına sanki çocuğunun o yerlinin çocuğuna vurduğunun kısası olarak olanca gücüyle vurur da der ki مَتَسْتَعْبَتْتُمُنْ نَاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ اُمَّهَاتُهُمْ اَحْرَارًا. Ne oluyor size? İnsanları ne zamandan beri köleleştirmeye niyetlendiniz? Nedir sizin bu yaptığınız? Oysa onları anaları hür doğurmuştu. Özgürdü onlar doğuştan. Siz ne zamandan beri onları köleleştirdiniz? İşte her yerde, her zaman bir hak sahibi varsa İslam ona konuşma hakkı bağışlar. İnne li sahibil hakki makalen, hak sahibinin konuşma hakkı vardır. İnne li külli ümmetin fitneten ve fitneti ümmeti el malu. Her ümmetin, her toplumun denendiği bir fitne vardır. Benim ümmetimin denenme noktası, yani fitnesi de maldır. Fitne, imtihan konusu demektir. Fakat sonra, insanlar ne ile imtihan olduysa hep kaybettiklerinden belki de, insanın kaybettiği imtihan sorularına fitne denir olmuştur. Kadın fitnedir, ama evlat fitnedir. Ama mal fitnedir deniliyorsa, aman beladır. Yeryüzünden neslini kesin, yok edin, kadını bitirin, çocuğu bitirin, malı mülkü bitirin, hiçbir şey kalmasın anlamına gelmez. Ya, onlar fitnedir yani sizin imtihan sorularınız demektir. Elbette erkeklere hitaben söylenen bir söz olarak kadın fitnedir deniliyorsa, otomatik bir mukabil anlayışla, ey kadınlar, sizin de imtihan sorularınız, çocuklarınız, ama kocalarınız, ama malınız mülkünüz, ama süslenme ihtiyacınız, ama tezyinat mantığınızdır denilmiş olmaz mı? Her ümmetin, her toplumun özel denendiği bir fitne olmuştur. Ad kavminin dünyayı cennetleştirme çabası belki işte bunun sonucudur. cenneti dünyaya getirme dertleri işte buradan kaynaklanır. Semud kavmi dünyada ebedi kalacağını zannetmeye başlaması işte bunun ürünüdür. Dağları yontup ev yapmaya çalışması, ovalarda muhkem binalar kurması hep bundan kaynaklanır. Ya da Lut kavminin cinsel sapıklıkta kendisini helak edecek seviyeye ulaşması hep bundan dolayıdır. Her bir toplumun, her bir kavmin bir fitnesi, bir denendiği nokta, bir imtihan sorusu, özelleşen bir yönü vardır imtihan konusunda. Bu ümmetin, Peygamberimizin ümmetinin, ümmeti Muhammed'in denenme noktası da, fitnesi de maldır. Bakın değerlere, bakın değerlendirmelere, mal konusunda insanlar nasıl da İslam'ı eğip bükmeye, yamultmaya, kendi yamukluğunu nasıl da İslam'a yamamaya çalışıyorlar. Onsuz olmazmış. Dinsiz olur sanki ama malsız olmazmış. Ahlaksız, edepsiz olur sanki ama mülksüz olmazmış. Dünyada, yani insanlar dünyalık adına ve dünyevileşme adına namuslarını, iffetlerini, din ve imanlarını, kitap ve sünnetlerini kaybetseler gam değilmiş. Yani sonunda her şeye rağmen malları mülkleri olmalıymış gibi yaşamıyorlar mı? Ve insanlar kaderin cilvesi diye, takdir diye, ne yapalım hayat bu diye, zaman böyle diye, benim elimden gelmiyor diye, kendi kendilerine uydurdukları ve peşine takıldıkları binbir bahane ile hep mal mülk sevdasına takılıp Allah ve lillah için yapacakları işin ikinci planda değil, hatta sahneden kaldırılmasına göz yummadılar mı? Yeter ki dünya ve dünyalık peşinde olsalar. Mesela, ben mi abartıyorum, yoksa işin aslı mı öyle? Haydi beraber düşünelim. Çünkü sen benimle beraber, ben seninle aynı vücudun organı durumundayız. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bizim dünya hayatında ihtiyacımız olan bize ait kılınacak rızık konusunda bir garantiden söz ediyor. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Yani size hayat imkanı tanıyacak kadar bir rızık Allah'a vaciptir ve Allah onu size vermek zorundadır. Bu tabirimi yadırgamayın. Çünkü kelimenin Arapçadan kaynaklanan aslı böyledir. Yani Allah kendisini o işe zorunlu olarak beyan ediyor bize. Ben size mecburum, ben size rızık vereceğim. Eğer ben sizden hayat istemişsem, bir hayat imtihan edeceksem, bir ömür siz benim imtihanıma tabi tutulacaksanız, o ömrü yaşamanız, o hayatı geçirmeniz adına size ben rızık vereceğim. Endişe etmeyin, ben bu konuda kendimi sorumlu biliyorum, ben bunu bana vacip biliyorum, bunu böyle bilesiniz diyor Allah. Ama hidayet konusunda öyle değil, garantiniz yok diyor. Yani rızıkta bir garantiden söz ediyor Allah. Eğer siz rızık konusunda bu garantiye böylece inanıyorsanız dercesine, ama aynı garantiyi siz hidayette sakın ha yanılmayın, şeytan sizi aldatmasın, hidayete erdikten sonra, hidayeti bulduktan sonra, bir kere inandım dedikten sonra, bir kere şehadeti kavradıktan, bir kere kelime-i tevhidi söyledikten sonra artık geri dönüşü yoktur, geri dönüşü olmayan bir yola girmişim, ben sonunda cennete gideceğim demeye yetkiniz yok diyor İslam dini. Ama işin aksi, bakın ki tam tersi, bugünün Müslümanlarında görüyoruz maalesef, hidayet konusunda Müslümanım dedi mi garantiye ermiştir, mutlaka kesinlikle onun hidayeti onu bırakmayacak, o hidayeti terk etmeyecektir, her şeye rağmen Müslümandır, dinden çıkma ihtimali, hidayeti kaybetme ihtimali yoktur. Ama gel gör ki, rızık konusunda Allah'ın garantisine rağmen, ne olur ne olmaz demeyi, din gibi, iman gibi öğrenmiştir bugünün Müslümanı. Hani meşhur bir fıkra anlatılır. Arada bir sık hatırlıyoruz belki ama insanlar bunu her gün yaşıyorlar. Her an görüyoruz, her zaman. Mesela adam zorunlu emekli çağına erişmiş, çaresiz işi aşı bırakmış, işte bir para pul imkanıyla hayatını sürdürürken, beli bükülmüşken, geleni tanıyamaz, espriyi fark etmez hale gelmişken, yani beyni de yorulmuşken, gidiyormuş yolda. Eski mesai arkadaşları dede diyorlarmış zaten, takılmış bir ikisi, hayrola dede nereye gidiyorsun? Demiş ki bilgisayar kursuna gidiyorum. Hayrola bu yaştan sonra, aa çocuklar olur mu öyle? Belli olmaz, belki bir lazım olur diyormuş. Evet, doğru değil mi? Belki bir lazım olur. Ona ne itirazımız var? Ama lütfen, yani bilgisayar bir kişiye o yaştan sonra belki bir lazım olur fakat Kur'an mutlaka lazım. Hala sıra gelmemişse, Fatiha kesinlikle lazım ama hala sıra gelmemişse ya da Elem Tera'dan Nas'a kadar, Bakara'dan Ali İmran'a kadar, Buhari'den Müslim'e kadar kitap ve sünnet lazım. Yani mezarda genişlik için bunlar lazım, mizanda ağırlık için bunlar lazım demeyi bilmiyorsa insanlar, biz onlara ne demeli ki? Malla mı imtihan ediliyorlar insanlar, mülkle mi ki? Hani bir adam varmış, çölde sıfırı tüketmiş, neredeyse can boğaza gelmiş, öldü ölecek gözünün önü kararmış, bulutlanmış her taraf, dizinin bağı çözülmüş, sendelerken tam düştü düşecekken, ayağı takılmış bir minik taşa tam yuvarlanacakken birisi elinden tutmuş ya. Hikayedir evet ama işin anlattığı tarafa yeniden dikkatinizi çekelim. Bakmış yanında birisi, seçememiş gerçi fakat tatlı bir çehre, gülümseyen bir yüz, demiş ki daha bu şaşkınlığını atmadan beni sana Allah gönderdi. Allah der ki kuluma söyle istesin ne isterse üç şey istesin benden hemen vereceğim ona demiş. Diye adam o gelen kişi o hangi melekse ya da nasıl bir elçiyse adama bunları arz eder etmez adam hiç düşünmeden pat diye söylemiş. Soğuk bir şişe bir pet şişe soğuk su demiş. Hemen anında elinde soğuk su bir pet şişe su belirmiş. Adam ağzından ayırmamış, dudaklarından kan sızıyormuş, gözünün önü canlanmaya başlamış, dizine can gelmeye başlamış, şöyle çevresini görür hale gelmiş, kendini bilir hale gelmiş, ölümden kurtulduğunu fark etmiş ama fark ettiği bir gerçek daha varmış. İçtiği su şişede tükenmiyormuş. İçtikçe bitmiyormuş, tüketemiyormuş, yani eksilmiyormuş bile. Elçi demiş ki bak gördün, su eksilmeyecek. Senin hayatın süresince o su mutlaka, mutlaka var olacak ve sen ancak ölünce o su tükenecek demiş. Ya da sen o suyu tüketince sen ölmüş olacaksın demiş. Arkasından iki şey daha isteyecektin. Söyle bakalım ne istersin denilince adam gayet rahat. Önce şöyle bir düşünmüş ama düşünmeye ne hacet. Demiş ki ne olur ne olmaz. Sen iki şişe daha verir misin bana? Söyleyin. Aynı mantık sizde de var mı? Sizi bilmem ama tarihte Mısır'dan ayrılmış, denizi geçmiş, Allah'ın yardımını bizzat defalarca gözleriyle görmüş, Firavun'un zulmünden kurtulmuş ama karşıya geçince put istemiş, bu yanlışa rağmen Allah'ın affına mazhar olmuş ve Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanıyla çölde kendilerine bıldırcın eti kudret helvası ikram edilen bir toplumda da görüyoruz benzerini. Ne olur ne olmaz. Evet günlerdir Tanrı bize bıldırcın eti gönderiyor ama ne olur ne olmaz. Yarın ya gelmezse ya Tanrı sözünü tutmazsa ya ne olur ne olmaz başımıza bir şey gelirse belli olmaz diye o çölün sıcağında kumların arasına taşların kenarına o bıldırcın eti kudret helvasından bir bölümünü saklayan İsrailoğulları bakıyorlarmış ki ertesi gün meğer sakladıkları çürümüş. Çürür tabi. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz o mantaliteyi, o düşünce sistemini, o sistematiği bize tanıtarak diyor ki İsrailoğulları olmasaydı et kokmazdı. Havva olmasaydı kadın kocasına itaatsizlik etmez, onu yormaz ve üzmezdi. Aman efendim, tam da buldun dediniz herhalde. Yani olsa olsa uydurma hadisleri toplasa insanlar galiba benim dediklerimi bir araya getirecekler, öyle mi? Çünkü eşyanın tabiatına aykırıysa bir söz, peygamber onu söylemezmiş. Tabii efendim, ben de öyle inanıyorum. Dolayısıyla söyle Allah aşkına diyorsunuz galiba. İsrailoğullarından önce et kokmaz mıydı, çöle koysaydınız? Kokardı elbette. Benim ona itirazım yok ki. Ama ben, İsrailoğullarından önce hiçbir et kokuşmamıştır, İsrailoğullarından sonra başlamıştır demedim ki. Bu hadisten böyle anlaşılmaz ki. Ya bu bir düşünce tarzı, bu bir eylem mantığıdır. Yani kim ki İsrailoğulları gibi o ortamda et saklamaya kalkarsa, mutlaka onun eti kokar ve kokuşur. Hatta İmam Şafii Hazretlerinden öğreniyoruz. Diyor ki, su akarsa tazeliğini korur, durgun su kokuşmaya mahkumdur ve biz durgun su misali yıllarca durduğumuz yerde durup kokuşmuşuz da bunun farkına varmamak için mevzu muydu, uydurma mı değil miydi acaba tartışmalarıyla zamanı öldürdüğümüzün galiba kamuflesiyle uğraşıyoruz. Çünkü evet, bir kadın eğer kocasına itaatsizlik yapıyorsa, onun kocası bu hadisi bilen bir erkekse işi büyütmesin. Yani ilk defa bir kadının kendisine itaatsizliğini yaşadığını zannetmesin. Kadındır bu. Olabilir, kadınlık mantalitesinden kaynaklanır. Kadının ruhu, kadının yapısından kaynaklanır. Normaldir demesini öğreten bir hadistir. Ta Hazreti Adem'den bu yana, Hazreti Havva'dan bu yana beraber olma mantığından kaynaklanır bu itirazlar, bu üzmeler ya da bu serzenişler. Kadın elbette kocasına böyle serzenişlerde bulunacak, zaman zaman üzecektir de bazen. Ama o bunun tabii bir neticesi olarak güzel karşılayacak, iyi idare edecek ya da onun cennete gitmesinden sorumlu olduğu bilinciyle Allah'ın emaneti olduğunu unutmayacaktır. İnne li külli ümmetin fitneten ve fitnetu ümmeti el mal. Demek ki her toplumun denendiği bir fitnesi vardır. Bu ümmetin, bu ümmeti Muhammed'in denenme noktası, fitnesi de maldır. Mal ile çarpışan, mal ile çatışan, mal ile karşı karşıya gelen tüm istekler, tüm kulluk istekleri ama maalesef maldan yana, mülkten yana, dünya ve dünyalıktan yana kayba uğruyor. Allah imtihanımızı kolay kılsın, fitneden, mal fitnesinden kolaylıkla sıyrılanlardan eylesin. Amin. 178. İnne likulli dinin hulukan ve hulika hadet dini el hayau. Her dinin bir temel ahlakı vardır. Bu dinin temel ahlakı da hayadır. Hayanın tümüyle hayır getireceğini öğreniyoruz. Hayanın bir Müslümanın ahlakı olduğunu biliyoruz. Hayanın imandan olduğunu öğreniyoruz aleyhissalatü vesselam'dan. Üstelik ta ilk peygamberlerden bu yana insanlığın öğrendiği bir gerçekte haya sözünü hatırlıyoruz. Utanmadıktan sonra hayan engel olmuyor ya da izin veriyorsa yap ne yapacaksan, dilediğini yap sözünü ta ilk günden bu yana insanlık biliyor ve biz de biliyoruz. Ya da bir adam bir adama, abe canım kardeşim, az biraz rahat olsana, bu kadar çekinme, bu kadar utanma, bu kadar kendini yıpratma dercesine güya sözüm ona nasihat ederken aleyhissalatü vesselam Efendimiz bırak onu, haya imandandır dediğini biliyoruz. Hatta bir örnek daha hatırladım. Haya ile ilgili Ensar kadınlarından biri derdi sıkıntısı Allah'ı razı edip cennete gitmek olan bir kadın, yani dininin direği konusunda endişeli Acaba adet dönemimden sonra nasıl temizlensem, temizlenmem tamam mı ki garantiye ersem ama ben namaza başlayacağım, ibadetim yani dinimin direği boşa gitmese derdinde olan bir kadın, gelir aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bu işin nasıl güzel olacağını, güzelce nasıl yapılacağını sorar. O arada aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in yanında Ayşe annemiz de var. O iffet ve haya sembolü, bu işin kuralının koyucusu aleyhissalatü vesselam, en güzel biçimde, en edepli biçimde, en hayalı biçimde anlatır konuyu. Elbette eksik bırakmadan anlatır aslında. Elbette noksansız anlatır aslında, fakat en güzel biçimde anlatılsa da kadının bir endişesi vardır. Ya anlamamışsam, acaba anladım mı doğru mu diye yine üsteler. Ama ya Resulallah, fakat ya Resulallah diye. Bu ara Ayşe annemiz tutar kadının eteğinden, çeker kenara ve der ki, Allah hayrını versin, kadınları rezil ettin sen. Der demeyi ama güzelce, kadınca anlattıktan sonra der ki, ne mutlu ensar kadınlarına ki, dinlerini öğrenmek konusunda haya duyguları onlara engel olmuyor. İşte haya konusunda hatırladıklarım. Bir başka hadis hatırlıyorum. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, Allah'tan hakkıyla haya etseniz. Ya Resulallah, ama biz yani Allah'tan hakkıyla haya etmiyor muyuz? Öyle değil der. Baş ve içindekileri, karın ve içindekileri Allah için koruma altına almazsanız, haya etmiş olmazsınız. Sonra toprağın altını düşünmezseniz, hayatınızı ona göre düzenlemeden yana değilseniz nasıl haya edeceksiniz? Öyleyse hadisi yeniden okuyorum. İnne lükilli dinin hulikan ve hulika hâde dini el hayâ'u. Her dinin bir temel ahlakı vardır. Bu dinin temel ahlakı da hayadır. Velhamdülillahi rabbil alemin.